Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin. Salat. Biz dördüncü lemayı okuduk, bitirdik. Bu dördüncü lema Minhac-ı Sünne'ydi. Şimdi biz 11. lemadan okuyacağız. Bu da Mirkat-ı Sünne. Dördüncü lema sünnetin yoluydu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yolunu göstermiş dördüncü lema. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirmiş olduğu emir ve yasakları, o ahlakı içtimai hayatı nasıl aksettirmiş kalp ve gönüllere, o anlatılmış. Bu 11. lemada da sünnetin basamakları anlatılmış. Şimdi burada 11 tane nükte var. Şimdi bu 11 tane nükteyi ben soru cevap yapacağız. Yani ben soru soracağım, sorunun cevabını vereceğim yani. Öyle okuyacağız. Hemen hemen hepsini birer tane noktaya nazar vereceğiz yani. Mesela birinci nüktede fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. Şehitle sünnet-i seniyenin münasebetine herkes bu sevabı alabilir mi yani? Bunun cevabını vereceğiz. İki, sünnet-i seniyeyi esas-ı tarikat ittihaz etmek ne demek? İkinci nüktede bu anlatılmış. O tabakanın âmi evliyaları has evliyaları. Âmi evliya ne demek? Has evliya ne demek? Bu sorunun cevabını bulacağız. Ondan sonra sünnet-i seniyenin mahiyet, suret ve hakikate. Yani sünnet-i seniyenin mahiyeti, esasat, mahiyet noktasında sünnet-i seniye deyince ne anlamak gerekiyor? Bunun sureti nasıl gözükmüş? Hakikati nasıl inkişaf ediyor? Bunları tek tek yerinden okuyacağız. Sünnet-i seniye, mahiyet, suret ve hakikat noktasında nedir? Nasıl anlamak gerekiyor? Bidat nedir? Üstad bidatı tarif etmiş. O neymiş? Fıkıhta bile geçmiyor ama üstadın bir tarifi var. Bidat ibadete talip eden sünnetleri değiştirmekmiş yani. Bidatı öyle tarif etmişler. Peki şu anda böyle tarikatlar var. Çile çekiyorlar, evrat çekiyorlar, esker yapıyorlar. Üstadetleri bunların bidat mı bidat olmadığını söylemiş. Kaçıncı nüktede söylemiş? Bakayım. Dokuzuncu nüktede söylemiş. Asılları kitaptan ve sünnetten alınmak şartıyla sünnet-i seniyeyi muhalefet etmemek ve tahil etmemek şartıyla bidat değildir diyor. Bu üstadın içtihadı yani abi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak demiş ki Allah'ı çokça, beni çokça zikredin. Birisi dönerek Allah'ı zikretmiş. Yani Mevlana Hazretleri. Onu kitaptan almış yani. Üstad buna bidat demiyor abi. Asılları kitaptan alınmak şartıyla yani. Sünnet-i seniyeye muhalefet etmeyecek. Sünnet-i seneyi tahir etmeyecek. Üstad buna bida dememiş yani. Ama bazıları bida demişler. Bazı kısmı da bidayı haseneye dahil etmiş. Ama üstadın içtihadına göre asılları kitap ve sünnetten alınan ve onlara muhalefet etmeyen ve tahir etmeyen onları, bunlar bida değilmiş. Mesela Mevlana Hazretleri'nin dönerek zikir etmesi, işte Kadirilerin zikri cehri yapması, ondan sonra başka usul ve yöntemler bu noktaya nazar veriyor yani.
Şeyde de başka bir ayette de Allah'ı yatarak yürürken oturarak zikredeyim var ya işte Kadir'i
şey, işte asılları kitap ve sünnetten alınmak şartıyla demiş Hüsadet'te.
Yani o da nedir? Kur'an bunu reddetmemesi lazım. Sünnet reddetmemesi lazım. Edebiyle şeriye
doğru. Sünnet-i seniye edepmiş. Bu edep nedir yani? Bu edebin içinde iki şey varmış. Nur ve edep. Birinci edepte ikinci edep neymiş? Onları göreceğiz. Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ona karşı edep nasıl olur? Üstad edebin lügat manasını tarif etmiş. Neymiş? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Müzibi istikraf olan halatı setretmektir. Yani edep neymiş? Bizim utandığımız, çirkin gördüğümüz hallerimiz var ya, onları kapatmakmış yani. Peki Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Allah'a karşı edep nasıl olur? Buna iki tane mana verilmiş. Evvelen ve saniyende Yani Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ona karşı nasıl edepli olmamız gerekiyor? Edep neymiş? Bizim utandığımız ve çirkin gördüğümüz şeyleri tesettür altına almakmış. Lügatı buymuş. Peki Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Hiçbir şey ona tesettür olmaz ki. Bu sorunun cevabı verilmiş. İki tane noktaya nazar var. Yani bu dersin yaklaşık bir 10 taneden fazla başlığı var. Soru cevap yapıp bunların cevabını vereceğiz bu 11. lemada. Bismillahirrahmanirrahim. Mirkat-ı sünneti ve tiryaki maradır bidâ. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad câiküm rasûlüm min enfisüküm aziz. Aleyhime anittum harîtun aleyküm bil mü'minin raufur rahim. Şu ayetin birinci makamı minhac-ı sünnet. Bunu dördüncü namazda okuduk. İkinci makamı mirkat-ı sünnettir. Sünnetin basamaklarıdır. فَاِنْ تَوَلَّرْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُمُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Yani bu okumuş olduğumuz iki ayette yüzer tane nükte varmış. Yani Allah'ın kelamı ne kadar cami yani. Bunlardan 11 tanesi icmalen, hülasaten burada yazılmış yani. Bize bu gösterir ki yani Üstad Hazretleri'nin bu tarz ifadeleri niçin? Noktayı nazar ne olabilir? Yani biz de okurken manayı kısıtlamamız gerekiyor. Üstad külliyatta çok yapıyor mesela. Miracın 500 meyvesinden kaç tanesi? 5 tanesi. İşte binler hikmetinden, yüzer hikmetinden, burada da yüzer nüktesindendir. 11 tanesi. Bu tarz ifadeler külliyatta çok var. Yani manayı kayıtlamamak gerekiyor. Kısıtlamamak gerekiyor yani. Bu noktaya nazardan bakabiliriz. Birinci nükte. Şimdi sünnet-i seniyyenin şehitle münasebeti nedir yani? Niçin fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyyeye riayet eden 100 şehit sevabını alıyor? Şimdi burayı okuyayım ben. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesad-ı ümmeti felehu ecru mi'eti şehit. Yani fesad-ı ümmetin zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. Evet, şimdi Risale'de evet demek kendisinden önceki cümlenin tahkik cümlesidir yani. Yani bunu izah ediyor şimdi. Kim fesad-ı ümmet zamanında sünnete riayet ederse 100 şehidin ecrini kazanabilir söylüyor. Diyor ki, evet sünnet-i seniyye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususen bidaların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takva ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Şimdi şehidin sünnetle münasebeti ne? Bunu ben yerinden okuyayım. Mektubatı verir misin bana? Ben ondan almayacağım. Bu birinci tabakayı hayatta, birinci mektupta Üstad Hazretleri hayatı beşe ayırmış. Beş tane tabakayı hayat var. Birinci tabakayı hayat bizim tabakayı hayatımız. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın tabakayı hayatı. Üçüncü tabakayı hayat Hazreti İlis, Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatı. Dördüncü hayat Şüheda, beşincisi Ehl-i Kubur'un hayatı. Şimdi şehit, niye şehit olmuş yani? Şöyleymiş, neden şehit oldu? Nas-ı Kur'an'la şüheda, hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için, anahtar cümle bu. Yani şehit olan kimseler, şehit olmadan önceki hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i keriminden onlara hayat-ı dünyaya benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Yani dünyevi hayatını, hayat-ı dünyevilerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak onlara kedersiz, ve zahmetsiz bir hayatı ihsan etmiş. Peki bunun şehitle münasebeti ne? Fesad-ı ümmet zamanında, yani ümmetin fesada gittiği zamanda kim? Kendi nefsi arzularını, hissi arzularını, kendi görüşlerini, kendi fikirlerini değil de sünnet-i seniyeyi yaşarsa bu hadise mazhar oluyor Hasan abi. Yani kendisini yaşamıyor yani. Mesela şu an vakıf abiler, kardeşler, bu hadise mazhardır. Üstad Hazretleri bu hadise İhlas Risalesi'nin sonunda bir kısım kardeşlerime hususi bir mektup olarak buna aynı anda söylüyor abi. Bu hakikati kazanmaya, bu hadise mazhar olmaya çalışın diyor. Üç aylar gelince bir kısım Sofi Meşref abiler, kardeşler yazıyı bırakmışlar, usatmışlar. Üç aylar gelince evrede eskara başlayınca üstad bu hadis söylemiş abi. Hatırladınız değil mi? Yani şehitle sünnet-i senevi münasebeti ne? Şehit dünyevi hayatını tariki hakta feda ediyormuş. O yüzden şehit oluyormuş yani. Fesad-ı ümmet zamanında da bir kimse kendi hissiyatı, nefsaniyesini, arzularını, isteklerini yaşamadığı için, sünnet-i seniyeyi yaşadığı için, kendini yaşamıyor. Sünnetlerini yaşadığı için şehit oluyor işte. Şimdi bir sual geldi. Bu makamda ben şunu açayım hemen de şuradan yerinden okuyacağım.
Çünkü beşeriyeti ölüyor. Beşeriyetini kendi sünnet-i seniye beşeriyetin dışında bir hayat. Kendisi ölüyor. Peki nasıl yaşıyor? Kendisi yaşamıyor artık. O sünneti yaşıyor. Sünneti yaşayınca Peygamber Aleyhisselatü'nün şahsiyeti, manesi, ruhaniyetini giriyor. Sanki Peygamber Aleyhisselatü'nün ruhaniyeti. O zaten yok. Peki ölünce kim ölecek? Zaten beşeriyeti yoktu ki. Öldü. Kim ölecek?
Öldüğünü bilmiyor diyor zaten.
Evet. Çünkü zaten ölmüş ya.
Şimdi bu makamda bunu yapar, bu ders yaparken bir sual geldi. Dedi ki yani bir tane 20 yaşında bir genç düşünelim. Gafil yani, fasık, ibadetlerini pek yapmıyor, şey yapmıyor, askere gidiyor. Orada vuruluyor, şehit oluyor. Diyoruz biz. Peki bu hakikaten şehit oluyor mu yani? Bunu ben nereden okuyorum? Asar-ı Bediye sayfa 683. Şehit velidir. Cihad, farz-ı kifayeden farz-ı ayna, belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir. Hac ve zekat gibi. Cihatta da niyetin tasarrufu azdır. Hatta adem-i niyet dahi asıl noktayı nazarından niyet hükmündedir. Demek zıt-ı niyet yakinen tebeyyün etmezse cihat şehadet-i hakikiyeyi intihac eder. Yani o askere giden genç, ona sorsak niçin askere gidiyorsun? Ya herkes vazifesini yapıyor, vatan borcu, peygamber olacağı, herkes sırayla yaptı. Biz de vazifemizi yapıyoruz. Yani ekseriyeti mutlak öyle %90'ın üzerine böyle diyor yani. Vatan borcu diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vatan sevgisi imandandır diyor abi. Vatan sevgisi. Vefa imandandır. Böyle hadisler var. Şimdi o kimsenin ben şehit olmaya gidiyorum diye dememesi onun şehit olmaması anlamına gelmiyormuş yani. Hatta cihatta, zekattaki ve haçtaki gibi. Mesela ben paramı işte kazancımdan bir sene üzerinden geçti. Birazını kenara ayırdım. Böyle saydım parayı. Ama daha zekata niyet etmedim. Birden ihtiyaç sahibi biri çıktı onu verdi. Yani zekatta ve haçta niyetin tesiri azmış. Bunun gibi. O niyetin olmaması bir noktayı nazardan niyet hükmüne geçiyormuş. Mesela ben Zilhicce'nin 10 günü Arabistan'a gittim. Ben şimdi oraya niye gittim? Hacı olmak için gittim. Ama niyet etmemiştim. Onun niyetinin olmaması da abi bir noktayı nazardan niyetmişim. Niye oraya gittin? Hacı olmaya gitmişim.
Mesela şoförler var ya, otobüs şoförleri. Evet. Adam para kazanmaya gidiyor. Hacı ona o iş olmasaydı gitmeyecek.
Evet.
Olmasaydı gitmeyecekti şoför.
Evet.
Değilim diyelim bir adam. Ama hacı kafile gitti o zaman biz de gidelim. Yani.
Aynen öyle abi.
Otobüsten iniyor o parktan gidiyor hacı oluyor.
Ya buraya gelmiş ya bari ben de şey yapayım diyor.
Evet diyor.
Yani o vakfe günü Mesela o mağdur yiyorlar da helikopterle geliyor, bir an orada duruyor, hacı oluyor yani. Vakfi günü orada bulunmak gerekiyor yani. Çünkü hac Araf vakfedir yani. Orada bir durunup uçakla kim geçse oradan şey oluyormuş abi.
Hac Arafat'tır.
Hac Arafat'tır ha. O vakfede bir an durunca bir an durması kafi oluyor yani. Değil mi abi? Şimdi zekatta ve haçta nasıl niyetin tesiri azmış? Şehitlikte de niyetin tesiri azmış abi. Mesela bir gitti, vuruldu, öldü, hiç niyet etmemişti. Gafil de biriydi. O kadar ameli de yoktu, eksikti. Fakat Cenab-ı Hak zıt bir niyet, yakinen tebeyyün etmediği için o şehit oluyormuş yani. Zıt bir niyet ne? Ya yok ben şehit meyit olurum, öyle bir şey yok. İşte ne yapalım, mecburiyetten gidiyorum desem olmuyormuş yani. Zorla götürüyorlar beni desem olmuyormuş yani. Ama ne yapalım, herkes sırasıyla gidiyor. Vatan borcumuzu yapıyoruz. Orası peygamber özgürdür.
Ne güzel ifade etmiş. 683 mi?
Evet. Zıttı niye? Yakinen tebeyin etmezsin.
683
evet abi. Asar-ı Bediye. 683. Misal veriyor. Şu günahkar millette birdenbire on binler evliya inkişaf ve tezahür etse az bir mükafat değildir. Yani Birinci Dünya Savaşı'na örnek veriyor. İnsanların zekattan, işte ibadetlerden, oruçtan, namazdan eksikleri var. Ama savaş çıkmış. Herkes vatanı, milleti, dini, esasatı, mukaddesatı muhafaza etmedi. Cepheye gitmiş, üstad 4 milyon şehit verdik diyor. Halbuki onların Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini Üstad Hazretleri, Cenab-ı Hak bizden zekatı istedi, vermedik. Birikmiş zekatı böylelikle toptan aldı. 5 vakit namazı istedi, kılmadık. Mütemadiyen 4-5 sene yatırdı, kaldırdı. Bir de oruç, 70 hikmetli orucu istedi, tutmayınca bizi aç bıraktı diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi bu üç şeymiş. Zekat, namaz ve oruçtaki ihmalimizmiş abi. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi kitaplarda nasıl geçiyor? İşte bir Sırplı Avustralya Macaristan velahtını öldürmüş. Kitaplarda öyle ama manevi noktadaki esbabı oymuş yani. Ve 4 milyon kişi evliya almış. Ama onların çoğunun bu üçünde eksikliği varmış. Üstad evliya aldı, şehit oldular diyor. Şehit velidir yani. Nasr-ı Kur'an'da şehitler ölmüyormuş. Şimdi o genç de askere gitti. Değil mi? Ama gafil. Ameli noktada kusurları var, şeyleri var. Şehit oluyor mu? Zıttı niyet. Yakin tebeyyün etmesi oluyormuş yani.
Yani kendisi diyecek ki baş belası ya nereden geldik ya? Böyle bir şeyim yoktu falan. Aleyhinde konuşursa bu zıttı niyet ifade etmiş olur.
Evet. Olmuyor o zaman.
Bu zaman olmuyor. Leylin leylin gidiyor.
Evet. Bu emniyet müşteri için de böyle diyebiliriz abi.
Aynen.
Evet. Şimdi şehitle sünnetin münasebeti neydi? Tekrar edelim. Şehit niye şehit olmuştu? Dünyevi hayatını tariki hakta feda ettiği için şehit olmuştu. Fesad-ı ümmet zamanında da bir kimse kendi hissiyatı nefsanesine, arzularını, isteklerini yaşamadığı için şehit hayatına
hak yolunda ölüyor.
Evet, hak yolda gidiyor.
Hak yolunda nasıl çünkü? Kendini yaşamayınca neyi yaşıyorsun? Sünnet seni. Evet. Sünnet seni hak yoldu. Hak yolda feda oluyor.
Evet. Şimdi bu hadis bu zamana bakıyor abi. Ahir zaman, huzursan bu zaman yani. Evet. Mesela bundan 4 asır önce, 5 asır önce bu hadise mazhar olabilir miydi? Ümmet fesatta mıydı? Değildi yani. Üstad bunun birinci derecede bu hadisi bizim mesleğimize baktırmış yani. Şimdi en sonunda bir cümle geldi. Dedi ki, çok kıymetli adam, hususan fesad-ı ümmet zamanında küçük bir adaba riayet etmek ehemmiyetli bir takva, kuvvetli bir imanı ihsas ediyormuş. Yani fesad-ı ümmet zamanında bu hadise kim mazhar olur? Ehemmiyetli, takvası olan, kuvvetli imanı olan. Mesela bir kimsenin farzlardan eksikleri var. Ara sıra böyle toplumda süre gelen veya adet haline gelen sünnetleri yapıyor. Bu hadise mazhar olur mu? El cevap olmuyor. Bu hadise mazhar olmanın zemini şartı neymiş? Ehemmiyetli takva, kuvvetli iman. Bu hadise mazhariyet şartı buymuş yani. Farzlardan eksikleri var.
Yüz şey sebep
olmuş. Evet. Farzlardan eksikleri olur. Diğer sünnetleri yapsa bu hadise mazhar oluyor mu? Olmuyor. Çünkü ehemmiyetli takvası, kuvvetli imanı yok. Nasıl bir imanı var ki, nasıl bir takva ki o farzları yapmıyor yani.
Yoksa şu değil, ayakkabıyı sağdan giydi, evet, ayakkabıyı gitti öldü, ondan sonra şey, evet. Olur mu yani?
Zaten burada örnek veriyor. En küçük bir adabına dair, o en küçük adab ne? Yemek, içmek, yatmak gibi. Yani adam farzı yapmıyor. Ötekine yatan muvazeneyi bozar yani.
Mesela Şafirlerde çok ilginç bu. Niye sünneti kılmıyorsun? Bizde haram. Niçin haram diye? Kazası var. Kazayı kılıyor musun? Kazayı da kılmıyor.
Orada işte nefis devreye
giriyor. Gördün mü? Sünneti terk etmesine kazayı gösteriyor, kazayı da kılmıyor.
Şimdi şuraya ben yazayım abi. Bunu
tuzak ya.
11. lema. 11. lemada manalar nasıl söylenmiş? Birinci nüktede bir cümleyle özetlersek, birinci sünnet senin birinci basamağı neymiş? Takva. Kuvvetli iman. Sünnetin birinci basamağı var. Ehemmiyetli takva, kuvvetli iman yani. Sünnetin birinci basamağı bu. İkinci nükte. Şimdi bu ikinci nüktede çok kısa ama yani benim gördüğüm 11 lema içinde en uzunu bu abi. En içi dolu yani. Çok kısa ama hani Kur'an-ı Kerim'de nasıl İhlas suresi, Kevser suresi var. Üstad Hazretleri yani kaç tane Kur'an'ın, kaç tane surenin o kısa surenin içinde Allah'ın bir kanunu yani külliyatı cüziyata koymak. Allah fil de yaratır. Balina da yaratır 70'ten. Karınca da yaratır. Yani karıncayı yapmak daha zordur yani. Mikroorganizmaları, görünmeyen varlıkları yaratmak daha zordur. Adam böyle bir sanatı var. Umum manayı küçük şeylerin içine koyabiliyor. Şimdi burada zahiren kısa ama hakikatte benim gördüğüm yani noktayı nazar olarak söylüyorum. En uzunu bu. Ben bir okuyayım. Burada 3-4 tane başlık var. Bunların içinde duracağız. İkinci nükte. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Farik radıyallahu anh demiş ki ben seyr-i ruhanide kat-i meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli. Sünnet-i seniyyeye ittibalı esas-ı tarikat iddiaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sahip tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddid-i El-Zitani İmam Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i seniyyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Şimdi burada 3-4 tane soru sorayım. 1. Sünnet-i seniyyeye ittibalı, esat-ı tarikat iddia etmek ne demek? 1. 2. Âmi evliya ile has evliya ne demek? 3. Peki sünnet-i seniyyenin dışında nasıl bir insan veli olabilir? Böyle de bir şey var. Bu ikinci nüktenin içinde yani. Bu ve bu tarz sorular. Şimdi İmam Rabbani Ahmet-i Farik'i radıyallahu anh seyr-i ruhanide mertebeleri kat ederken görmüş ki evliya tabakaları içerisinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia edenleri görmüş. Sual, sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia etmek ne demek? Üstad Hazretleri 5. mektupta velayeti 3'e ayırmış, bir tanesini izah etmiyor, ikisini izah etmiş. Velayeti Kübra, Velayeti Sura. Velayeti Kübra, veraset-i nübüvvet yoluyla tarikat berdana girmeden, yüksek bir cadde yani, Kur'an'ın caddesi. Bir de Velayeti Sura var, bu bizim bildiğimiz tarikattaki veliler olduğunu söylüyor abi. Velayeti Sura, bizim bildiğimiz evliyalar. Velayeti Kübra ise nübüvvetin varisliğini yapan, veraset-i nübüvvet noktasında tarikat berzana girmeyenler, zahirden hakkata geçenler abi. Bunlar velayet-i kübra sahibi, bunlar sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat itiraz etmiş velayet-i kübra sahipleri. Sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat itiraz etmek demek, veraset-i nübüvvet yoluyla zahirden hakkata geçmek demek. Asıl büyük evliyalar bunlar. Şimdi Velayet-i Sura ise bizim bildiğimiz o tarikattaki evliyalar. Şimdi o tabakanın âmi evliyaları ve has evliyaları. Buradaki âmi evliya halka göredir. Ami evliya ve has evliya. Halka göre ami evliya ve has evliya ne? Yani suyun üzerinde yürüyen, havada uçan, insanların kalbini okuyan değil mi? Bunlar halka göre ne? Has evliya. Peki halka göre ami evliya ne? Ya gariban adam ya. Hiç kimseyle konuşmaz. Kendini ibadete vermiş böyle. Halbuki onlar hemen zahirden hakikate geçiyor yine. Bu İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farik'i radıyallahu anh'ın o tabakanın ami evliyaları. Yani sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia edenler. Onlar halk ami diyor. Sair tabakatın has velilerinden daha muhteşemmiş. Yani sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia edip veraset-i nübüvvet noktayı nazarında evliya olan kimseler, bizim has bildiğimiz evliyalar var, has bildiğimiz. Ama sünnet-i seniyye esas-ı tarikat iddia etmemiş, onlardan üstünmüş abi. Bunu görmüş yani.
Evet.
Peki o zaman sual, yani sünnet-i seniyyenin dışında nasıl evliya olmuş, nasıl velayet olmuş? Hüseyin Hazretleri bunu 32. sözde neticeyi ızdırardan dolayı olduğunu söylüyor abi. Ne demek neticeyi ızdırar? Yani zahirden hakikate geçemeyince, yani içinde bulunmuş olduğu durumun, halin, olayın, esbabın veya bir mevcuda baktığı zaman onun hangi esmaya iktiza ettiğini bilememiş, zahirden hakikate geçememiş. Bu sefer kenara çekilmişler. Çile ile, evrat ile, esker ile böyle nefsini öldürerek böyle bir iki esmada bir şeyler açılmış, keşfetmiş, öyle evliya almış yani abi. Biz ona, halk onlara ne diyor? Has evliya, onları biliyor yani. Halbuki has evliya buradaki ifadeye göre neymiş? Sünnet-i seniyyeyi esas tarikat iddia etmek. Evet, onlar da bir mertebeye gelmişler ama eksik olmuş yani abi. Şimdi 24. sözde zühre, katre, reşe var. Şimdi zühre hakikate renk karıştırıyor. Katre hakikati kayıtlıyor. Reşe ise kayıtlamadan, renk karıştırmadan hakikati ihata ediyor. Yani o velayetteki, yani bizim bildiğimiz velayet-i suradaki evliyalar hakikate renk karıştırıyorlar. Kendi meslekleri, kendi meşrepleri karışıyor yani. Ama sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia edince direkt zahirden hakikate geçiyor. Kendi kabiliyeti nispetinde abi. Bunların en amisi öteki en hastan daha parlakmış, daha letafetliymiş, daha haşmetliymiş, daha emniyetliymiş yani. Sünnet-i seniyyeyi esas-ı tarikat iddia etmek ne demek? Zahirden hakikate geçmek demek abi. Direkt yani. Tasavvuf diğerleri bekleme yapıyor. 25, 30 sene, 35 sene. Şimdi bu makamda bir sual gelecek. Gelebilir. Şimdi biri dedi ki, biz de tesbih çekiyoruz. Ehli tarikat da tesbih çekiyor. Mesela Üstad Hazretleri Hasbunallah ve nimel vekil günde 500 kere dediğini söylemiş abi. Risale'de yazıyor. 500 kere diyormuş yani. Hasbunallah ve nimel vekil. Ve de akşamla yatsı arasında biz tesbihler çekiyoruz. Üstad Hazretleri şiddetle tavsiye etmiş. Birinci namazın başına da koymuş. 33'er defa Yunus Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın, diğer peygamberlerin, Muhammed Aleyhisselam'ın münacatlarını biz o vakitlerde yapıyoruz. Biz de zikir çekiyoruz. Ehli tarikat da zikir çekiyorlar. Bizim zikrimizle onların çektiği zikir arasında ne fark var? Şu fark var. Şimdi onlar tesbih çekiyorlar, zikir çekiyorlar. Sürekli tekrar ediyorlar. Manaya, hakikate ulaşmak için. Hasan abi. Biz ise zikir çekiyoruz. Tesbih ediyoruz. Öğrenmiş olduğumuz, bilmiş olduğumuz hakikatin iktizasından dolayı biz tekrar ediyoruz o şeyi abi. Birincisinde yani velayet-i surada olan kimseler hakikate, manaya ulaşmak için tesbih çekiyorlar, sürekli tekrar ediyorlar. Biz ise öğrenmiş olduğumuz hakikatin iktizasından dolayı biz tekrar ediyoruz abi.
Yani şeye benziyor biraz. Peygamber Aleyhisselam 70 defa istiğfar eder.
Evet.
Tövbe etmezmiş, istiğfar edermiş. Yani kazanımı aldıktan sonra geçmişine bakıyor, ona istiğfar eder.
Evet. Yani hakikatin iktizası üzerinde tekrar ediyor. Evet.
hakikati varmış. Evet. Hakikatin bir meratibi. 70 defa demek, 70 defa hakikatin meratibi kat ediyor demek.
Evet, çok güzel. Ama Velayet-i Sura'da ise niçin tekrar ediyor? Hakikate ulaşmak, manayı görmek için yani. Tekrar ediyor. Şimdi bu sünnet-i seniyenin ikinci basamağı ne? İki cümle de yazabiliriz, bir cümle de olabilir. Sünnet-i seniyeyi esas-ı tarikat iptal etmek veya da zahirden hakikate geçmek. Sünnetin ikinci basamağıymış. Bir cümle yazayım ben. Hakikata geçmek. Sünnetin ikinci basamağı bu. Şimdi bizim bildiğimiz sünnet var ya, bizim yaptığımız fıkıhtaki, onu dokuzuncuda anlatacak. Yani onun içeriğini anlatıyor, altyapısını abi. Mesela bir insan düşün ki, bir sünnete yapıyor ama ne ehemmiyetli takvası var, ne kuvvetli imanı var, ne zahirden hakikate geçiyor. Şimdi geleceğiz, derlerimi de yazacağım hepsine. Bizim o bildiğimiz sünnet, hani yaptığımız şeyler var ya, bir sünnet var, onların temeli bu basamaklarmış yani. Bu basamaklara riayet edip bir kimse sünnete yapsa işte murad-ı ilahi o abi işte. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın niye örnek alınmasını istemiş Cenab-ı Hak? Bu basamaklara riayet etmek gerekiyor yani. Çünkü düşünelim, ehemmiyetli takvası yok, kuvvetli imanı yok. O uymuş olduğu sünneti zayi edebilir mi? Eder yani.
Yani mesela adam tarikat elini tutuyorlar, yutuluyorlar. Tövbe atıyor, tamam, tabii ki güzel bir şey de. Ama bu adam imanın esaslarını bilmiyor, farzlarını bilmiyor, vaciplerini bilmiyor. Belki de gusül yapmayı bilmiyor. Namazı bozmayı ne bilmiyor, namazın farzlarını bilmiyor. Veriyorsun tespih. Yani bir kere buna tuvalet adabını anlatacaksın, bir. Banyo adabını anlatacaksın. Yani bunları anlattıktan kuvvetli bir takvayı, değil mi kuvvetli bir takvayı? Ciddi bir iman.
Evet.
Mevcut imanla yürümez ki bu zaman. İşte onun için diyor zaten.
Evet, basamaklar bunlar.
Ne diyor? Kuvvetli bir...
Ehemmiyetli takva, kuvvetli imanı ihsas ediyor.
Ya bak, kuvvetli iman, ehemmiyetli takva. Bunun lazım. Yoksa gidemezsin.
Sünnetin temeli birinci basamağı oymuş abi.
Yoksa gide Murat ne oluyor biliyor musun? Dalga geçiyor şeytan. Vartalara atıyor seni. Evet. Kürse kademine çarptırabiliyor şeytan. Halden hale sokar seni. Bu sefer şartlata başlar, damaya kalkar. Kuvvetli iman, emniyetli bir takva değil.
Evet. Üçüncü nükte. Şimdi burada ne anlatılmış? Şimdi bu ikinci nüktede söylediğini Üstad abi bir müşahede etmiş ya. Yani. Bu ikinci, üçüncü nüktenin en son cümlesi şu. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin o hükmünü bir müşahede tasdik ettim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hükmü neydi? Ben seyri ruhanide mertebeleri kat ederken evliyaların içinde en haşmetli, en parlak, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye uyanları, esas-ı tarikat iddia edenleri gördüm. Bu üçüncü de Üsa Hazretleri, ben onu müşahede ettim diyor. O hükmünün hakikaten öyle olduğunu abi. Bakalım neymiş, nasıl müşahede etmiş? Üçüncülükte bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Sera'ya, kah Sera'dan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suut içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Şimdi burada iki tane teşbih yapacak. Biri buymuş. Neymiş? Kıble nameli pusula. Birinci teşbih bu. Gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içerisinde birer düğme hükmünde görüyordum. Şimdi araba yolda giderken arabayı yolda götüren ne? Şeritler yani, bariyerler. Denizde gemi gidiyor. Bariyer yok, şerit yok. Nasıl gidecek gemi? Pusula götürüyor abi onu. Pusula olmasa gemi yolunu tayin edemez. Hedefine varamaz yani. Üstad Hazretleri, eski Seyyid'den çıkmaya çalıştığım bir zamanda müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meselesi gemilerdeki hattı hareketi gösteren kıblenameli bir pusula gibiymiş. Birinci misal bu. Hem ikinci misal, hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var, yük ağır, ben de gayet acizim, nazarım da kısa, yolda zulümatlı, ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hikmini bir müşahede tasdik ettim. İkinci misal ne? Seyahat-ı ruhiye dedi ya. İkinci misal, teşbih yaptı yani. Seyahata benzetti. Şimdi eski Seyyid de sünnet-i seniyeye riayet ediyor. Ama o zamanki ahval içinde belki uyamadığı, takip edemediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tam böyle riayet edemediği sünnetleri var. Bazen Sera'da, bazen Süreyya'da, bazen minarenin şerefesinde, bazen kuyu dibinde olduğunu böyle çeşitli yerlerde söylüyor. Manevi fırtına içinde akıl ve kalbi hakayık içinde yuvarlanmış. Yani ben böyle yapsam acaba hak mıdır, maslahat mıdır yani? O zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin hükmünü bir müşahede etmiş. Yani sünnet-i seniyeyi esas-ı tarikat ittihaz etmek, zahirden hakikate geçmekti ya. Şimdi o zaman da bunu müşahede etmiş, sünnet-i seniyeye uyunca görmüş ki yol aydınlaşmış. Buna kıblenameli pusula verdi, misali verdi. Yol aydınlaşıyor, selametli görünüyor. Bu seyahat-ı ruhiyede de insan rahm-ı maderden, sabahatten, gençlikten böyle yetişkinlik oluyor, kabre gidiyor. Ebedül abada uzanan bir yolculuğu var ya, sünnet-i seniyeye riayet edince onun o ağır yüklerini alıyor abi. Acabalardan, vesveselerden, tereddütlerden kurtarıyor. Buna seyahat misali verdi abi. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin hükmünü üstad müşahede etmiş. Nasıl bir müşahede etmiş? Eski Seyyid'den yeni Seyyid'e geçiş anında bunu müşahede etmiş. Sünnet-i seniyyeye, yani onun tereddütler içinde acaba böyle hak mıdır, maslahat mıdır, bunu yapayım mı, yapmayayım mı ki durumlarında adab noktasında dahi riayet etse yolun aydınlaştığını görmüş kıblenameli pusula gibi. Enfüste de yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi halet hissediyor. Yani bunu yapayım mı, yapmayayım mı, insan sıkılıyor ya, acaba doğru mu, yanlış mı? O meseleye tahrik eden sünnete riayet etsem buradan kurtuluyormuşsun yani. Meselenin hakikatine ulaşıyorsun yani. Ama tarikatta ise bu böyle değil abi. Yani evlat şey okuyor, sürekli tekrar ediyor. Yemiyor, içmiyor. Nefse emmaresini öldürüyor ya. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti değil yani. Evet, çok büyük bir mertebeye sahip oldu. Çileyle, riyazetle, evlatla, eskarla. Ama onun önü kalıp zulümatlı abi. Diyelim ki o kimse 40 yaşında. O zamana kadar nefsine öldürmüş, yememiş, içmemiş. İlerisi onun aydınlık olabilir mi? Elcem olamaz yani. Belki nefis onu yarın kandıracak. Değil mi? 3 sene, 5 sene. Daha belki 80 sene yaşasa 40 sene daha öyle mücadele etmesi lazım. Ki o makamını muhafaza etti. Onun yolu karanlık yani. Çünkü pusulası yok onun abi.
Yani İmam Rabbani Hazretleri diyor ki kendisi bu dediğin. Evet. Bu sene ya. Mesela uçağı düşün. Kalktı uçak. Yetmiyor ki. İrtifayı koruman lazım.
Evet.
Sonra ineceksin. O irtifayı korumak ve inmek, o kalkmaktan
çok zor. Çıktı o mertebeye.
Evet.
Pusulası olmadığı için şey, yani sünnet-i seniyeye esas tarikat iptal etmediği için yol selametli değil, karanlık abi. Bir de ağırlıklar var. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Tereddütlerden, vesveselerden, acaba böyle hak mıdır, maslahat mıdır? Endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem, tazdikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var, yük ağır, ben de gayet acizim. Buna da seyahat misali, insan seyahat ediyor ya, o seyahatte yükleri var, ağırlıkları varmış. İşte sünnet-i seniyye başta söyledi, rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan kurtarıyor abi. Seni bir anda hakkata ulaşıyor. Yani insan hakkata nasıl ulaşır? Sünnet-i seniyyeye ittiba etse hakkata hemen ulaşıyormuş abi. Yol aydınlaşıyormuş. Bir de evcüste de nefs-i emmarenin gururundan kurtuluyormuş. Sünnetin üçüncü basamağı neymiş? Rehbersizlikten. Buna Kıble-Nameli Pusula misali verdi. Bir de nefs-i emmarenin gururundan.
Bu anlattığına
seyahat misali verdi.
Fiili bir örnek vereyim. Mesela velidir müddin-i arabi. Ama diğerlerinin örnek olması şöyle dursun, çoğusuna zarar verdi.
Evet.
Ama velidir. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri tahsil ediyor onu. Yani peygamberin ağzına su dur etmeyen sözler çıkmış.
Hüseyin Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri dahi, tam ben yerini hatırlamadım da, daha sonradan sünnet-i seniyyeyi esas iftiraz etmiş yani.
Son iki senesi.
Evet. Daha önceden şeymiş yani. Sünnet-i seniyyeyi esas tarikat iftiraz etmemiş yani. Öyle bir külliyatta geçiyor değil mi abla?
Yok öyle geçmiyor. Şöyle son iki senesi hakkında kendi İmam Mektubat-ı Rabbani'de geçiyor. O risalede şöyle geçiyor. O zat ben olsam diyor var ya.
Evet.
Onu hatırladım ben şimdi. Ama o imam kendi mektubunda diyor ki son iki senem olmasaydı ben helak olurdum.
Evet.
Yani ne yapmış? Son iki sene.
Son iki senesinde sünnet-i seneyi esas
tarif edilmiş. Esas var. Hiç dokunmamış. Ne
istemiş? Şimdi dördüncü nükte sünnetin basamakta. İlk üç basamağı bunlar. Dördüncü nükte şimdi bu çok soruluyordu abi. Burada şu baş tarafını okuyalım. Bir zaman Rabıta-i Mevt'ten ve El-Mevtu Hakk'un kaziyesindeki tasdikten ve alemin fenal ve zevasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Şimdi sual, çok soruluyor bu da abi. Yani bu dördüncü nüktenin sünnet-i seniyyeyle münasebeti ne abi? Diyor ki ben bir zaman ölümü düşündüm. Alemin fena ve zevalini düşündüm. Kendimi acip bir alemde gördüm. Gördüm ki ben üç mühim büyük cenazenin başındayım. Münasebet ne yani bunun sünnet-i seniyyeyle alakası ne? Şimdi hani ikinci namada rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan kurtarıyor. Kıble-Nameli Pusula ve seyahat ruhiyede yüklerden kurtarıyor. Yükünü gemiye bırakıyorsun. Rahat ediyorsun ya. Buna abi bu dördüncüsü müşahhas bir misal abi. Yani sünnet-i seniyye bize nasıl rehber, bizim önümüzü nasıl aydınlatıyor? Çok güzel bir misal yani. Ve de bizim yüklerimizi nasıl alıyor? Böyle bir meseleye müşahhas misal yani. Üçüncüye müşahhas bir misal.
Fiil değil mi?
Evet fiil. Neymiş o? Yani bizim o seyahatte uzun bir yolumuzda değil mi? Ölüm gibi bizim neyimiz var? Bir meselemiz var yani. Nebi Beşer'in en önemli meselelerinden biri bu ölüm yani. Ölümü kabri izah edemeyince, cehennemi ölümden kaldıramayınca değil mi? En büyük mesele bu yani. Bir şey yapması böyle mantıklı bir şey değil yani bunları halledemeyince. Misal çok enteresan. Kainat böyle alem-i şehadet satında bir mesele. Yani bir sünnet-i seniyyeye riayet edince dedi ya benim böyle meselelerim vardı. O meseleye tahrik eden sünnete riayet edince yol aydınlaştı afak. Enfüsteki yüklerden kurtuldu. Bizim böyle ölümcül bütün kainatın heyet-i mecmuasının böyle bir meselesi var. Ve de alemde fena ve zeval var. Ben de fena ve zevaldan çok inciliyorum. Böyle bir mesele var. Bu meseleye tahrik eden sünnet. Burada anlatıyor yani. Yani 11. lemayla sünnet-i seniyyeyle bu dördüncü meselenin münasebeti ne? Üçüncü nüktede anlatılan rehbersizlik ve nefs-i emmarenin gururdan kurtulmaya müşahhas bir mesele abi. Şimdi okuyayım ben hemen, hızlı geçeceğim buna. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyet-i mecmuasının cenaze-i maneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi, küreye arz mezaristanında nevi beşerin hayatıyla alakadar envai zihayatın heyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrı yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkak hukuk olduğu için nazarında vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından, dehşet ve vefatından beh ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde de muhakkak hukuk olan vefatım o zaman hukuk buluyor gibi göründü. Fe'in tevellev ila ahir sırrıyla bütün mevcudat, bütün mahbubat benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Yani bütün mahlukat fena ve zevale gidiyor. Hepsi ölüyor yani. Ben de öleceğim. Ben de şu anda vazifeliyim. Yani bunun bir çaresi yok mu? Bunun bir şey yok mu? Varmış yani. Neymiş? O meseleye tahallük eden sünnetmiş. Onu söylüyor şimdi. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acı ve çok hazin haletteyken, yani fena ve zevalden inciliyorken, ölümü düşünüyorken, ölüm hak olduğunu biliyorken, o haletteyken, iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle, فَاِنْ تَوَلَّبْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Ayeti üstte de demiş ki, ey insan ve insanın reisi ve mürşidi, eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse, eğer zihayatlar senden müfareket edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse merak etme. Yani ölüm var, fena var, zeval var, ben de vazifeliyim, bu mahlukat da fena ve zevale gidiyor, insanlar da beni dinlemiyor, mahalledeki insanlar da yok olmuşlar, istikbalde de yok olacağız, ben de öleceğim, ben de vazifeliyim, insanlar da beni dinlemiyorlar, tazikat var. Ayet ona diyor ki sen merak etme. Dört tane de söyledi. Birincisi dedi ki ey bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse, bir mevcudat dedi. İki, eğer zihayatlar, mevcudattan zihayata geçti, müfareket edip ölüm yolunda koşarsa. Üç, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, yani seni dinlemiyorlar, senin dediklerini yapmıyorlar, mezaristana girerse. Dört, ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse. Yani mevcudat, zihayatlar, insanlar, ehli gaflet ve dalalet. Dört, seni dinlemezlerse sen de ki, burada söyledi neymiş? Fekul hasbiyallah. Sen de ki Allah bana kafidir yani. O arş-ı azimin sahibidir yani. Onun saltanat-ı rububiyeti her tarafa şamildir. Yani böyle bir şey var abi. Biz de kendimize tatbik edelim. Anlatıyor, anlatıyor, kimse seni dinlemiyor. Ya adam çok büyük bir hakikati kaçırıyor yani. Ebedi sonsuz bir hayata gidecek yani.
Çıldırıyorsun sen, yani bu nasıl ilgiyi çekmiyor diyorsun. Ha. Ama adam ne hiç?
İşte bu dördüncü nükte de buymuş. Ayet-i Hüsna diyor ki mevcudat, zihayatlar, insanlar, ehli galalet ve ehli gaflet ve dalalet derecelerine göre sana arka çevirseler, yüz çevirseler, dinlemeseler merak etme, de ki Cenab-ı Hak bana kafidir abi. İşte bu sünneti riayetince o zaman rahatlamış abi. İşte bu üçüncüdeki önü aydınlanmış artık, kabre ve istikbale aydınlık, selametli bakıyor. Evdüste de o ağır yükten kurtuluyor abi. Ya dinlemiyor, acaba benden bir şey var yani. Lan kurtulmuş abi. Dörtte bu anlatılmış. Dördüncü basamağı da yazayım. Şimdi burada mı? Diğerlerini yazmayacağım abi, basamakları da, onları kendimiz yapalım. Biz dörde kadar yazıyorum ben. Ölüme, fena ve zevale, işte sünnet-i seniyye çareymiş yani. Çare olmasın.
sünnet-i senenin çare olması.
Şu camı bir şey yapsana. Şöyle bir açalım.
Şimdi dertimizin bir başlığı da Allah'ı sevmenin muhabbetullah'ın bir göstergesi varmış. Bunu 5. nüktede anlatıyor. Burada diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Habibine ittiba edilecek. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukumullah ayeti azimesi. İttiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek katı bir surette ilan ediyor. Evet, şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve katı bir kıyasıdır. Şöyle ki, şimdi mantıkta abi bir şey anlatırken mantık ilminde bir şeyin kesin hüküm olduğunu ve de bunun bir şeyden dolayı olabileceğini, bu kesinliği anlatmak için bu misal verilmiş yani. Kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai. Yani bu meselenin olabilmesi için bir şart lazım. Bu misal anlatılmış. Neymiş o misal? Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler. Aynen böyle de şu ayet-i kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittiba intihar eder. Şimdi gündüzün olabilmesi için bir şart lazım abi. Nedir o? Güneşin olması lazım. Güneş olmazsa güneşin yerine hangi esbabı getirirken gündüz olur mu? Olmaz yani. Şuraya yazayım. Şu güneş yapalım. Şöyle bir güneş. Şu da gündüz. Şimdi bu gündüzün olabilmesi için şart ne? İstisnai bir durum var. Nedir o? Güneşin olması. Güneş varsa müsbet netice için denir ki gündüzdür. O zaman gündüz, güneş yoksa menfi netice için deniliyor ki o zaman gündüz yok. Şimdi bu güneş muhabbetullah'a teşbih edilmiş. Bu gündüz de sünnet-i seniyeymiş. Şimdi güneş vardı. Yani ben Allah'ı çok seviyorum. Bunun göstergesi neymiş? Sünnet-i seniyeymiş yani. Ben Allah'ı çok seviyorum, çok seviyorum deyip saatlerle tekrar etmek, sünnet-i seniyeye uymamak, bunun bir hakikati, Allah'ı sevmenin bir hakikati yokmuş yani. Sevdiğini zannediyormuş yani. Allah'ı sevmenin bir göstergesi varmış. Neymiş o? Sünnet-i seniyye. Buradaki güneş muhabbetullah'a teşbih edilmiş. Gündüz de sünnet-i seniyye. Yani sen sünnet-i seniyyeye uyman miktarda Allah'ı seviyorsun. Emre abi. Sünnet-i seniyyeye uymadığın miktarda demek ki o hakikaten hissen az yani. Allah'ı sevmenin göstergesi neymiş? Sünnet-i seniyyeymiş. O zaman muhabbetullah varsa demek ki gündüz var. Yani güneş varsa demek ki gündüz. Sünnet-i seniyye var. Sünnet-i seniyye yoksa demek ki muhabbetullah yok yani. Yani Allah'ı sevmenin bir göstergesi varmış abi. Bunun dışındaki şeyler öyle bir şey yokmuş yani. Onun bir hakikati yok. Allah'ı sevmenin göstergesi sünnet-i seniyyemiş. Peki sünnet-i seniyye ne? Bizim fıkıhtaki sünnet-i seniyye de abi 8 tane efal-i mükellefin farz, vacip, sünnet, gayri müekked sünnet, işte müekked sünnet, mendup, müstahap, efal-i mükellefin dediğimiz var ya, biz sünnet-i seniyye deyince daha ziyade bu Risale-i Nur'da bu 8'i kastediliyor abi. Sadece farzlardan sonra yapılan sünnetler değil yani. Biz daha ziyade sarık sarmak, sakal bırakmak, cübbe, yemek, içmek, işte ihtiyaca gidip gelirken ki, onlar adab nevinden yani. Onlar da sünnetin içinde. Ama genel manada öyle biliniyor. Sünnet-i seniyye dendiği zaman bu 11. lema da bu efal-i mükellefin kastediliyor abi. Tek değil yani. Bu 8'i kastediliyor. Farzlar, vaciplar, ileride gelecek söyleyecek ona. Müstahaplar, menduplar.
Bir şey ne demek dediniz abi? Kıyas-ı istisnai.
Yani gündüzün olabilmesi için istisnai bir durum yani. Başka bir şeyler gelse gündüz olur mu? Olmaz. Bir şart lazım. İstisnai bir durum yani. Hani istisna ne? Mesela herkesin bir anne babası var. Ama İsa Aleyhisselam'ın babası yok. İstisnai bir durum yani. Adem Aleyhisselam'ın annesi babası yok. Yani mesela, İstisnai bir durum.
Diyelim ki zengin olmak için illa ticaret yapmak değil, maden çıkarırsın. Ne bileyim değil mi? Veya sanatkar olursun. Veya anne babadan miras kalır. Yani bir yolu var, birkaç yolu var. Ama muhabbetullah'a olabilmesi için istisnadır. Başka hiçbir şartı yok. Şey sebebi yok. Sünnet isimli.
Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Şimdi bu işaret-ül icazda, abi, inşallah yarın o dersi yapalım abi, ben çalışmıştım onu da. İşaret-ül, bu Kur'an-ı Kerim'deki cümleler, kelimeler, böyle birbiriyle münasebetleri ne yani? Niye Allah bu cümleyi kullanmadı, bunu kullandı veya neden böyle dedi? Çokça izah edilmiş. Buna bir tane örnek. Şimdi iman ve amel. Şimdi Hüsnü Hazretleri şu V'yi izah etmiş abi. Demiş ki neden Cenab-ı Hak imanla ameli V ile birbirinden ayırdı abi. Buna üç tane mana vermiş. Şimdi burada dedi ki Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ne demek bu? Şimdi V ile imanla ameli birbirinden ayırmış ya, bunun üç tane manası varmış. Birinci mana neymiş? Amel imana dahil değilmiş yani. İmandan bir cüz değilmiş. Eğer amel imandan bir cüz olsaydı amel işlemeyen kimse kafir olurdu abi. Ama amel yapmayınca kişi fasık oluyor, günaha giriyor yani. Allah'ın imanla amelin arasına V'ye getirmesinin birinci manası amelin imana dahil olmadığının şeyidir diyor. İki, niye V koymuş Cenab-ı Hak? İkinci manası da imanla amel birbirini o kadar iktiza ediyormuş ki birbirinden ayrılmaması gerekiyormuş ki V ile birbirine bağlamış abi. Şimdi burada dedi ya, Cenab-ı Hakk'a iman edecek, iman eden elbette ona itaat edecek. Yani her şeyi Allah yapıyor. Bütün cemal, bütün kemal, bütün insanı o yapıyor. Bütün azamet ve rububiyet sahibi o. Ben de onun dediğini yapmıyor. O olmuyormuş yani. Yani elbette itaat edecek. Niye V'yi koymuş? V'nin ikinci manası neymiş? Bu ikisi birbirine iktiza ediyormuş. Güneşle gündüz gibi diyebiliriz yani. Nasıl gündüz güneşten ayrılmıyor? Amelin de imandan ayrılmaması için Cenab-ı Hak V ile birbirine bağlamış abi. Üçüncü manası neymiş? Üçüncü manası da amel imanın tebşiratıymış abi. Müjdesi. Yani senin amelin senin imanının mükafatıymış. Hani bir çalışıyor, parasını peşin veriyor, onun gibiymiş yani. Müjdesiymiş. Senin imanının müjdesiymiş yani.
Olduğunu alamet.
Evet. Bu V'ye üç tane mana vermiş. Mesela illellezine aminu ve amilus sade. Ayırmış V ile yani.
Kim vermiş bu üç manayı?
Üstad vermiş abi. 196 bile öyle işaret edeceğiz de geçiyor. Mesela ey, ya eyyühen nas diyor değil mi? Üstad buna dört tane mana vermiş. Bu dört tane manadan biri veya birkaçı o yerden muratmış yani abi. İşte konumuzda münasebetler olduğu için bunu söyledik. Yani gündüz güneşten ayrılmaz yani. Olduğu gibi Cenab-ı Hakk'a iman ediyorum. Elbette ona itaat edecek. İmanla amel de birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Din yalnızca iman değil, ameli salih de dinin ikinci bir cüzüymüş yani. Peki sünnet-i seniyye ne demek? Mahiyet ve esasat noktasında ne anlamamız gerekiyor sünnet-i seniyye deyince? Bunun kaç dakikamız oldu? Ya devam edelim, vaktimiz var. Ne anlamak gerekiyor sünnet-i seniyye deyince? Evet, itaat yolları içinde en makbulu ve en müstakimi ve en kısası bilâ şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Yani itaat yolları içinde en kabul edilmiş, en istikametli, en kısa yol neymiş? Habibullah'ın gösterdiği yolmuş. Peki o yol ne? Evet deyince o yolu söylüyor abi. Evet neydi? Kendisinden önceki cümleyi tahkik cümlesi. Peki Habibullah'ın gösterdiği en istikametli, en kısa, en makbul yol ne? Şimdi onu söyle. Bu sünnet-i seniyenin mahiyet noktasındaki izahı al. Yani mahiyet, esasat noktasında sünnet-i seniye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Evet, bu kainatı bu derece inanat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zişurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedidir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuz. Bir insan ne kadar şükretse gene o sonsuz nimetlere karşı mukabele edemez. Üstad Hazretleri bu sonsuz nimetleri beşe ayırmış abi. Beş başlık altında toplamış. Ayırmış demeyeyim de beş başlık altında toplamış yani. Bu nerede geçiyor? Üçüncü mertebeyi hasbi nuriye ve de 24. sözde ikinci meyvede geçiyor abi. Neymiş o beş tane nimet? Vücut nimeti. Sana vücudu verdi. Bir. Hayatı verdi. İki. İnsaniyeti verdi. Üç. İslamiyet ve imanı verdi. Dört. Muhabbetullah verdi. Marifet muhabbetullah. Beş tane sayıyor. Ben beş tane sayabildim de abi. Bu beş başlık altında toplamış yani. Cenab-ı Hakk'ın umum nimetleri. Nasıl mesela her şey Allah'ı bildirir. Ama üç tane bildirici var ki, marif var ki üçünü içine aldı. Diğerlerini içine aldı. Neydi onlar? Kitab-ı Kebir-i Kainat, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Muzil Beyan. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri de sonsuzmuş, sonsuz. Ama bu beş tane nimet diğerlerini içine alıyoruz. Mahiyet esasat noktasında sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Bir, Cenab-ı Hakk'ın bu beş çeşit nimetine karşı şükür etmek abi. Bir daha okuyayım. Kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcelal, Zülcemal, zişurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedidir. Şuraya yazayım bunu. Şöyle sileyim. Şuraya yazayım. Sünnet-i seniyye mahiyet, şöyle parantez içinde esasat deyince ne anlamak? Sünnet-i seniyye mahiyet esasat noktasında nasıl anlamak gerekir? Gerekir. Bir neymiş? Beş çeşit nimete şükretmekmiş. Birincisi buymuş. Yani mahiyet esasat noktasında sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Bu beş tane nimet. Vücut, hayat, insaniyet, iman, İslamiyet, bir de muhabbetullah. Muhabbetullah'ın içinde marifetullah da var. Bu beşine şükretmekmiş yani. Birinci bunu anlamak gerekiyormuş. İki, hem bu kainatı bu kadar muzat-ı sanatla tenzin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal elbette bilbedahe zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Bu ikinciye de yani sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Cenab-ı Hakk'ın mucizatı sanatına karşı muhatap, mübelli, tercüman, bir de imam. Sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Cenab-ı Hakk'ın bu mucizatı sanatına karşı muhatap olmak, tercüman olmak, mübelli olmak, tebliğ etmek ve imam olmak. Sünnet-i seniyye deyince esasat noktasında bunu anlamak gerekiyor. Yani Allah bu kainatı yaratmış ve olay ve hazırda an bir an tazelendiriyor ama biz muhatap olamıyoruz. Yani muhatap olduğun kadar insan tercüman olur ve onlara tebligat yapar ve imam olur yani. Sünnet-i seniyye deyince esasat noktasında ne anlamak gerekiyormuş? İkinci başlıkta sanatına karşı bu dördüymüş yani. Muhatap olmak yani. Mahiyet noktasında böyle bilmek gerekiyor. Üç, hem bu kainatı hak ve hesaba gelmez, tecelliyat-ı cemal ve kemalatına mazhar eden o Zat-ı Cemil-i Zülkemal elbette bilbedaha sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetinin sahillerine numuneyi imsal edip herkesi onun ittibarına terk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Üçüncüsü de neymiş? Esma-i Cemal. Kemaline aynelikmiş. Aynedar olmakmış. Yani sünnet-i seniyye deyince mahiyet ve esasat noktasında ne anlamak gerekiyor? Üç tane mana var. Bir, beş çeşit nimetine karşı şükretmek, Cenab-ı Hakk'ın sanatına karşı muhatap, mübelli, tercüman, imam olmak, Esma-i Cemali ve Kemalisine aynedarlık olmakmış abi. Mahiyet noktasındaki sünnet-i seniyye buymuş. Mesela oturmak, hani yemek içmekte bir sünnete uyuyoruz ya abi. Bu bir mertebe. Bir de orada hangi esmalar var? Hangi aynadarlıklar var? O vaziyetlerde Allah'a muhatap olmak. Onlara ihtiyaç sahiplerini anlatmak. Esas sünnet buymuş abi. Yani bizim bildiğimiz sünnete daha gelmedi. Şu an basamaklarını anlatıyoruz. Mahiyet ve esasat noktasında sünnet-i seniyye deyince bu üçünü anlamak gerekiyormuş yani. Yani Habibullah'ın gösterdiği en istikametli, en kısa ve en kabul yol ne? Buymuş yani. Ama şu hakikat olmayınca neticeyi ızdırardan dolayı başka usul ve tarzlar çıkmış abi. O da bir veli oluyor, bir yakınlık oluyor ama İmam Rabbani Hazretleri ikinci müktede söyledi. Ben gördüm ki en haşmetli, en parlak, değil mi? En emniyetli, en letafetli şunları gördüm diyor abi yani. Bunları esas-ı tarikat iddia edenleri gördüm. Bunlar bu demek bir cümleyle özetleyelim şu üçünü. Zahirden hakikate geçmek demek abi. Sünnet-i seniyye deyince mahiyet noktasında bunu anlamak gerekiyor. Daha suretine gelmedik. Sureti efali mükellefin var ya yani farzlar, vacipler. Şimdi sual şu suale de cevap verelim. Peki ben buna nasıl riayet edeceğim? Çok azim bir hakikat. Nasıl istifade ederim bu kadar şeyden? Bunu dokuzuncu nüktede söylüyor. Sünnet-i seniyyenin her bir nevine tamamen bir fiil ittiba etmek hasr-ı havasa dahi ancak müessir olur. Yani şuna bu üç tane maddeye tam riayet etmek ancak havasın havasına mazhar olurmuş. Peki biz nasıl sahip olacağız? Ona bir fiil olmasa da bin niyet. Niyet edeceğiz yani. Yapabildiklerimizi yapacağız, yapamadıklarımızı niyet edecekmişiz abi. Bin niyet yani. Ne kadar sahip olacağım ben bu anlatılanlara? Hissemi ne kadar çoğaltabilirim, ne kadar kâr edebilirim? Havasın havası dahi ancak yapabilirmiş hepsine. Biz niyet edecek. Bin niyet, bir kast, taraftarana ve iltizamkarana talip olmak herkesin elinden gelir. Yani yapamadıklarımıza niyet edeceğiz. Birinde güzel böyle sünnetler gördük, şeyler gördük. Onları kendi malımız gibi bileceğiz yani. Mesela Üstad Hazretleri sakal bırakmamış. Mehmet Feyzi abinin sakalı var demiş ki Mehmet Feyzi'nin sakalı benim sakalımdır demiş yani. Bu sefer o hakikaten istifade ediyor yani. Bu şekilde ehas-ı havas ancak yapıyormuş hepsine. Biz de yapabildiklerimizi yapacağız. Zaten burada devamında söyle farzlar ve vaciplerde zaten ittivaya mecburiyet var. Diğerlerine de yapabildiklerimizi yapacağız. Yapamadıklarımıza niyet edeceğiz. Birkaç tarafkirane, taraftarane ve iltizamkirane talip olacağız yani. Peki sünnet-i seniyyenin sureti ne? Onu da söyleyelim. Bunu da nerede söylüyor? Hem 6. rüktede hem de 9. rüktede sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı zorunludur, vaciptir, terk edilmez. Onlar muhkemattır. Şeriat-ı garada tafsilatıyla beyan edilmiş. Bunlar ne? Zekat, namaz, oruç. Bunlar şeriat-ı garada tafsilatıyla beyan edilmiş. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Yani namaz 5 vakittir. Ben 3 vakit kılacağım, 4 vakit kılacağım veya 2 vakit kılacağım veya 8 kılacağım, 10 kılacağım farz noktasında diyemezmiş yani. Hiçbir vakit tebeddül etmezmiş yani. Hiçbir cihette. Namaz 5 vakit. Zekatın şartları var. Haccın, umrenin şartları var. Bunları hiçbir vakitte, hiçbir cihette tebeddül etmezmiş yani. Suret noktasında söylüyor. Bir kısmı da nafile nevindenmiş. Müstahap, adab, mendup. Nafile kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Yani namazın içinde dışında farzları var. Bir de o namazın içinde sünnetler var. Bunlar nafile nevindenmiş yani. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniyedir. Onlar da şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tayiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki siyer-i seniye kitaplarında zikredilmiş. Bidatın tarifini yaptı. Bidat neymiş? İbadete talip eden sünnetlerin değiştirilmesiymiş abi. Yani bir insan farzları, vacipleri zaten değiştiremez. Peki bidat ne? Bidat sünnet-i seniye kısımlarıdır ki nafile kısmının. Onlar şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların değiştirilmesi bidatmış yani. Mesela namazın sünnetleri var. Mesela ezan şair-i İslamiyedir. Ezanı değiştirmek, başka harflerle okumak bidattır. Ezan okumak sünnettir yani abi. İbadete talip eden bir sünnettir. O sünneti değiştirmek bidatmış yani. Bidat buradaki ifadeye göre ibadete talip eden sünnetlerin değiştirilmesiymiş abi. Mesela o zaman burada söyleyecek abi. İkinci kısım sünnetler de adab tabir ediliyormuş. Onlara muhalefete bidat denilmez. Peki neymiş onlar? Bu kısım örf ve adat muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek. Yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete talip eden çok sünnet-i seneler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyz alır. Eğer uymazsa ona bidat denilmiyormuş. Yani Peygamberimiz nasıl yemek yedi? Sen öyle yemezsen nasıl yaptı? Sen öyle yapmazsan on isme talik eden o sünnetten istifade feyiz alamıyormuşsun. Uysan feyiz alıyormuşsun. Onlara muhalefete bidat denilmez ya abi.
Giyme de öyle ha.
Giyme de öyleymiş. Mesela o zaman kravat takmak bidat oluyor mu?
Bidat oluyor. Çünkü küfrün alameti, frenk alameti.
Frenk alameti, doğru.
Mesela şöyle diyelim. En tarih giymemek. Hı. Yani mesela ben şalvar giymek sünnet değil. Ben şalvar ne olduğum halde söylüyorum. Ben pantolon giymiş. Ama pantolon giymiş. Organlar, hatlar belli olmamak şartıyla. Ama hı, ben şalvar giydiğim halde. Sünnet nedir? En tarih. En tarih giymedim ama hatlar belli değil. Tamam mı? Değil mi? O bidat denilmez.
Evet, ona bidat denilmiyormuş. Yalnız
adabı... Frenk adeti amblemi olmayacak. Mesela kravat amblemdir. Şeydir o. Ritüel, semboldur o.
Fötür şapka takmak.
Mesela bu kravat takmak boğazı inmez bu kafa. Eğilmemeye nispet edilmiş. Kravat olan kafa eğilmez hakikaten. Bir alametiymiş.
Zaten abi işaret-i ricazı üstadlıkta söylüyor. İman ve küfür kalptedir yani. Şimdi kalpte küfür sıfatı olmamasına rağmen şapka takmak, zünnar bağlamak neden küfür alameti sayılmış? Çünkü küfrün olmadığının emarelerini saymıyormuş yani. Küfre teşebbüh etmeye emareymiş yani. O zünnar takmak, şapka giymek yani. Şimdi küfür kalbe ait bir sıfat ya abi. Küfür kalpte ya, hani derler ya imanın şeyin kimde olduğu belli olmaz. Adam mesela ajan olmuş. Yavuz Sultan Selim göndermiş. Bizans İmparatoru'nun yanında rahiplik yapmış yani. Ehli iman olduğu var. İman kalpte yani. Küfür de kalpte. Peki niye şapka giymek küfür alameti sayılmış ehli sünnetler cemaatçe? Çünkü küfrün olmadığına tamamen hükmedilemiyormuş yani. Adamın kafasında şapka var. Bizim Müslümanlığın sembolü sarık. Niye sarık takmamış da şapka takmış? Yani bu küfre mi emare eder acaba? Kalpteki o sıfatın belirtisi olarak saymış yani abi.
Çünkü adam küfür o kadar simgesi ve sembolü ki onun uğruna adam asmış.
Evet.
çok ciddi olduğundan adama asmış.
Yani ehl-i sünnet ve cemaat kafirlere benzemeyi küfür alameti olarak saymış.
Yani Allah şu anayasa var ya daha değişmedi. Şu anda anayasaya göre milletvekilleri, memurlar yasak istiyorlar. Ne biliyor musun? Şapka şart, kanunda var. Şapkasız meclise giremez, memur giremez. Şapka da var ha. Şu anda var. Ama uymuyorlar başka.
Şimdi bizim dersimiz devam ediyor. Tam bitiremedik. Burada soru cevap yaptık. Cevaplarını
verdik. O zaman yarın yapalım.
Tamam, tamam. Devam edelim. Basamakları yazdık. Diğer basamakları yazmıyor. Onları.
Şu en son üç tane yine ne için yazmıştık?
Buna, bu üç tane ne için söyledik? Mahiyette esasat noktasında sünnet-i seniye ne demek yani?
Orada mahiyet, hakikat, suret midir?
Şimdi bu mahiyete, sureti ne? Efendi mükellefin diyoruz ya, farz, vacip, müsaab, mendup. Onlar surete.
Eyleme dönüşmesi.
Eyleme dönüşmesi. Peki hakikati ne? Onu anlatamadık işte. Hakikatin tamam. Yedinci rüklede anlatacağız. Tamam. Hakikati yarın inşallah.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun.